tarihinin izinde.
Merhabalar değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Recep Özden, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Hoş bulduk, merhabalar Sedat Bey.
Bu esnada hocam yeni görevinizde, Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcılığı görevinizde, hayırlı uğurlu olsun. Biz program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, ben Sedat Ağaoğlu ve kurumumuz adına kutluyoruz sizi. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Tekrar hayırlı olsun.
Çok sağ olun, ben teşekkür ederim. İnşallah yeni bir görevde var gücümüzle çalışacağız. Yine tarih alanında tabii.
Hizmete devam hocam. Ha TRT'de, Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, ha diğer bir kurumumuzda, Türk Tarih Kurumu'nda. Tekrar tekrar başarılar.
Sağ olun, var olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, biliyorsunuz Türk Tarih Kurumu yayınlarından çıkmış bir kitabı her hafta sizlere armağan ediyoruz. Bizi ilk arayan dinleyicimize. Telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Hocam, Neslihan'la birlikte seçtiğiniz kitabı bu hafta hangi kitabı? Bizi ilk arayan dinleyicimize armağan edeceğiz.
Profesör Doktor Faruk Sümer Hoca'nın Karakoyunlular Devleti Tarihi, Türk Tarih Kurumu basım evinden yayınlanmış 1992 baskılı kitap, Karakoyunluların tarihini başından sonuna kadar anlatmaktadır. Bildiğimiz gibi Anadolu'nun özellikle Azerbaycan'dan Orta Anadolu'ya kadar uzanan coğrafyada, hatta Irak ve Suriye'yi de bir araya getiren iki önemli devleti var. Bunlardan birisi Karakoyunlulardır, diğeri de Akkoyunlulardır. İşte Karakoyunlular hakkında en önemli araştırma eserlerinden birisi bugün hediye ettiğimiz eser. Talihli dinleyicimize hayırlı olsun diyoruz.
Hocam, Profesör Doktor Refik Turan hocamız Selçuklu'nun izinde programında bize çok çok büyük katkıları olan ve şimdi Türk Tarih Kurumu Başkanı olan Profesör Doktor Refik Turan hocamızın katkılarıyla başladı bu dinleyicilerimize bir kitap armağan etme uygulamamız. Şöyle de bir ilginçlik oldu. Geçtiğimiz haftalarda bir kitap kazanmıştı dinleyicimiz, Hollanda'dan arayan Türker Öztopçu. Sonra bizi tekrar aradı hocam bu dinleyicimiz. Kitabının çok güzel bir tesadüf sonucu tam da doğum gününde eline geçtiğini söyledi. Çok teşekkür ediyor bizlere, Türk Tarih Kurumumuza, yani sizlere. Biz de kendisine, bizi dinlediği için, ilgilendiği için, tarihimize ilgi gösterdiği için çok teşekkür ediyoruz. İyi okumalar diliyoruz. Çok da ilginç bulmuş kitabı hocam.
Hayırlı ömürler diliyoruz. Tarihteki güzel ömürler gibi olur inşallah ömür. Öyle diyelim.
Ve sevgili dinleyicilerimiz, ben bir kez daha anımsatayım sizlere telefon numaralarımızı, hem kitap armağanımız için hem sorularınız ve yorumlarınız için, ve ardından hocamızla sohbetimize başlayalım. 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Çok önemli bir destanımız var sevgili dinleyicilerimiz bizim. Daha sonraki programlarımızda bu destana, yani Oğuz Kağan destanına doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikte gireceğiz. Ama geçen hafta Türk boylarını konuşmaya başlamıştık. Buradan Oğuz Kağan'a bağlantımız belki şöyle olabilir. 6 tane oğlu vardı hocam. Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Gökhan, Dağhan, Denizhan adlarında. 6 tane ve Oğuzlar, yani bizler Türkler. Buradan türediğimize, buradan soylarımızın dayandığına ilişkin bir destan bu. Şimdi boylar konusuna geçen hafta başlamıştık. Buradan devam edelim isterim.
Evet, tarih kitaplarında olduğu gibi aynı zamanda birçok destan ve hatta sözlü rivayetlerde de destan tarzındaki eserlerin yanı sıra sözlü olarak rivayet edilen tarih bilgisinde de biz tarihin doğruluk belgeleriyle, doğru belgeleriyle örtüşen pek çok kavram, isim ve olay görürüz. İşte Oğuz boylarıyla ilgili de o dönemden hem destanların içerisinde pek çok kavramı görüyoruz, kelimeyi görüyoruz. Türklerin tarihiyle ilgili bilgileri görüyoruz. Oğuzların bir topluluk olarak Türklerin en büyük kollarından birisi olduğunu söyleyebiliriz. Elbette hepsi değil. Ancak Oğuz topluluğu içerisinden büyük devletler kurmuş olan, en çok devlet kurmuş olan boylar var, topluluklar var. O bakımdan hepsini bir arada adlandırmak gerektiğinde Türk tarihinin en çok devlet kurmuş olan kolu Oğuz topluluğudur, Oğuzlardır. Oğuz Kağan'dan nesil almışlardır. Osmanlı Devleti de kendisini Oğuz Han'a bağlar. Selçuklu Devleti de, hatta aradaki diğer devletler de kendisini bir şekilde Oğuz Kağan destanındaki meşhur Oğuz Kağan'a ve az önce bahsetmiş olduğunuz 6 çocuğuna bağlar. Gerçekten de baktığımızda bu silsilenamede Oğuz Kağan'dan da öte bir yere gider. O bir peygamberdir diyenler de vardır tarihçilerimiz içerisinde.
Hocam bunu hatta da açar mısınız? Bilgilendirelim işte, dinleyicilerimizi.
1700'lü yıllarda tefsir eseri yazmış olan Vani Mehmet Efendi bu konuda Oğuz Kağan'ın Zulkarneyn aleyhisselam olabileceğini belirtmiştir. Zulkarneyn ile ilgili kıssada, Kur'an-ı Kerim'deki kıssayı açıklarken buradaki Zulkarneyn aleyhisselamın hangi peygamber olduğunu tartışmış ve bunun Oğuz Kağan olabileceğini belirtmiştir. Tabii buradaki bir yorumdur. Nerede, nasıl görev yaptığı tam tanımlanmamış bir peygamberin Oğuz Kağan'la örtüşmesine dair ipuçlarını, mantığı ele almıştır Vani Mehmet Efendi. Bunun yanı sıra biz Osmanlı Devleti'ndeki soy kütüğü olarak yazılmış olan eserlerde, mesela Fatih Sultan Mehmet zamanında yazılmış olan Cam-ı Cemayin adlı eserde bir şecere görüyoruz. Yani soy ağacı görüyoruz. O soy ağacında Oğuz Kağan peygamber olarak Nuh Aleyhisselam'a dayandırılır. Yine Kayı Han, Kayı Alp Han ismiyle anılır. Bir Kayı Han diye Kayı Boyu'nun kurucusundan bahsedilir. Yani bir Oğuz Devleti olduğu pek çok açıdan Osmanlı kaynaklarında, en eski Osmanlı tarih kitaplarında belirtilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Kayı Boyu tarafından kurulduğu şüphesiz. Çünkü hem Osmanlı Devleti kendi bünyesindeki eserlerde, kendi zamanındaki eserlerde bunu teyit ediyor. Hem de son döneminde, yıkılış döneminde dahi Kayı Boyu'ndan olan, hala göçebe hayatı sürdüren bazı aşiretler veya göçebe Türkmen boyları, toplulukları var. Bunlara da sahip çıkıyor Osmanlı hükümdarı. İşte Karakeçililer ve Sarıkeçililer bunlardan birkaç örnektir. Sultan Abdülhamit zamanında özel bir fermanla sarayda bir birlik görevlendirildiğini görüyoruz Karakeçililerden, Kayı Boyu'ndan olmaları dolayısıyla. Yine Divan Lügat-ı Türk'teki adlandırmalar içerisinde kınık ve kayı adlandırmalarını sık bir şekilde görüyoruz. Anadolu'nun Türkleşmesinde Müslüman ve Türkmen toplulukların Anadolu'da çoğunluğu ele geçirmesinde öncülük yapmış olan Oğuz toplulukları içerisinde bazı boylar vardır. Çok kalabalıktır bunlar. Orta Asya'dan kalabalık şekilde gelenleri hangileridir sorusuna şöyle bir cevap verebiliriz. Bunlar içerisinde en kalabalıkları tartışılabilir ama yer adlarından hareketle bazı görüşler söyleyebiliyoruz. Buna göre en kalabalık boylar arasında en eski gelenler içerisinde Karkın boyu, Salur boyu ve Oğuzların yine Anadolu'ya yerleşmede bir üs olarak kullandığı tabii ki Selçuklu Kınık boyu önemli bir temel oluşturur. Selçuklu Kınık boyuyla akraba olmayan bir başka Türk beyi yoktur diyebiliriz Anadolu'da. Yani Kınık boyu hakim bir hanedanın unsuru olarak geldiği için Selçuklu hanedanı olduğu için.
Selçuklu'nun kurucusu
diğer,
hocam.
Evet. Evet, diğer Oğuz beylerinin hepsi ona tabi olmuşlar. Onunla bey ailesi olarak akrabalık kurmuşlar ve merkezi bir güç olarak Türkiye Selçuklu hükümdarı Anadolu'daki boy beylerinin hepsiyle bir şekilde akrabalık kurmuştur diyebiliriz. Bu tabi Anadolu'nun temelinde var olan bir durumdur. Yani Kınık boyuyla diğer boylar arasında böyle bir irtibat vardır. İşte ikinci olarak gelen diğer boylara bakacak olursak, Anadolu Selçuklu Devleti işte Miryakefalon Savaşı'ndan sonra Anadolu'da yeni bir göç dalgası ve doğudan batıya gelen Türkmenleri Batı Anadolu'ya yerleştirme gibi bir politika izliyor 2. Kılıç Arslan. Bu sırada yerleştirdiği boylar içerisinde Orta Asya'dan yeni gelen, Horasan'dan gelen boylar var. Bu Oğuz boyları baktığımız zaman en kalabalık Oğuz boyları içerisinde yer alıyor. Avşarlar, Bayat burada çok önemli bir yer tutuyor kalabalık topluluklar olarak. Ancak burada daha çok Bayat'ı saymamızda yarar var. Çünkü Bayat boyunun Hamidoğulları, Menteşoğulları, Aydınoğulları diyebildiğimiz Üç Anadolu Beyliği'nin kurulduğu coğrafyada, yani Göller bölgesi ve İzmir, Aydın bölgesine doğru Antalya'ya kadar olan sahada yerleştirildiğini görüyoruz. Salur boyu da daha önceden yerleştirilmişti buraya. Ki bu yer isimlerinde ve Osmanlı kayıtlarında da isimlerle takip edebildiğimiz bir husustur.
Hocam oradan devam edelim. Bayat boyunun örneğin Fuzuli'nin de Kerkük'te yaşamış, yani Irak'ta evet, yaşamış olmasına rağmen ve Azerbaycan Türklerinin kökeninin de Bayat boyundan geldiğine ilişkin.
Çok kalabalık bir topluluk.
Buyurun yani, hocam. Evet.
Faruk Sümer Hoca coğrafya yazmıştır Bayat boyu için ama o coğrafya eksiktir. Oğuzlar kitabında belirttiği coğrafyaya bakacak olursak Bayat boyunun çok eski geldiğini şuradan da anlıyoruz. Yani Selçuklu Devleti zamanında yerleştiği çok açık bir şekilde görülüyor. Konya, ardından Hüdavendigâr Paşa Livası, yani Bursa ve çevresi Osmanlı Devleti'nin de merkez ana başkent Livası, yani sancağı. Afyonkarahisar bölgesi, Balıkesir, Çanakkale bölgesi. Bundan önce neredeydi? Bayatlar Suriye bölgesindeydi. Yani kayılarla beraber güneye inmişler ve bugünkü Halep ve çevresine yerleşmişlerdir. Halep, Antep, Maraş hattında konar göçer bir yaylak kışlak hayatı sürmüşlerdir. Bayati ismiyle bildiğimiz orada çok yakın zamanlara kadar oymaklar, aşiretler, Türkmen toplulukları yaşamıştır. Şu anda da vardır yani. Onu da belirtelim. Bayat topluluğu bu bölgede. Çukurova ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı yerlerinde hala Bayatlar bulunmaktadır.
Hocam peki siz kendi adınıza araştırmada bulundunuz mu? Siz de Osmaniyeli olarak yine bu...
Evet, Çukurova ve bölgenin Suriye'ye kadar olan sahasındaki oymaklar ya da boylar üzerine araştırmalar yaptım. O bölgedeki konferanslara da bizzat katılarak bu bilgileri paylaştım konferanslarda.
Bizimle de hocam buyurun paylaşınız. Evet.
Bu bölgede dönem dönem yerleşmeleri takip edebiliyoruz. Mesela Selçuklular zamanında Bayat var diyoruz. Ramazanoğulları Beyliği, Dulkadiroğulları Beyliği zamanında kim var? Dulkadiroğlu Bey, Karaca Bey Bayat boyundan ve emrinde yer alanlara baktığımız zaman içerisinde avşar olanlar var, Alka Evli var, Kara Evli var. Yani bunların hepsi Oğuz boylarının adları. Baktığımız zaman içerisinde Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuzname'de yer alan 24 Oğuz boyundan isimler söyledim burada. Alka Evli, Kara Evli, Bayat, Bayındır boyu. Bunlar bu bölgelerde gelmişlerdir. Hatta Güneydoğu Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da ilk yerleşen boylar arasında Bayındır boyunu görüyoruz. Kayı boyuyla beraber. Yani Kayı boyunun kuzeyden Erzincan hattından güneye doğru ilerlediğini biliyoruz. Ve Artukluların kuruluşunda, Ahlat Şahların, Ahlat Devleti'nin ortaya çıkışında Kayı boyunun önemli bir payı vardır. Onların akabinde de hemen Bayındırların geldiğini görüyoruz. Bayındır beyleri daha çok Musul bölgesine, Van, Musul ve Ağrı, Azerbaycan hattına kadar, Nahçıvan'a kadar olan bölgeye yerleşmişlerdir. Bayındır kolu da böyle. Mesela Bayındır kolunun liderleri tarafından kurulmuş olan bildiğimiz gibi Karakoyunlular, Akkoyunlular devletine baktığımızda Bayındır kolunun kurmuş olduğu en büyük devlet Akkoyunlular devleti diye biliniyor. Yani Uzun Hasan Bayındır devletinin başkanı ya da hükümdarıdır. Uzun Hasan Padişah aynı zamanda Bayındır boyunun padişahıdır, hükümdarıdır.
Yani o boydan geliyor ve o boyun bir beyi hocam o da.
Osmanlı ise Kayı'dır. Yani böyle boylar arasında da yer yer mücadeleler görürüz. Mesela Karamanoğullar Osmanlı mücadelesi bir yönüyle Karamanoğlu Mehmet Bey, Karamanoğulları Afşar olduğu için Kınık ve Kayı'nın Afşar'la olan mücadelesi gibidir. Böyle de bakılabilir olaya. Ancak hem Karamanoğulları hem de Osmanoğulları Kınık'la akrabadır. Yani Kayı ile Afşar Kınık'la akrabadır. Bu açıdan baktığımızda ikisinin de hak sahibi olduğunu söyleyebiliriz. Kayı boyu da bu hak benimdir diyor. Osmanlı Beyliği olarak Anadolu İdare Hakkı Selçuklu'dan bana geçmiştir diyor. Karamanoğulları da benzeri gerekçelerle bir tabii siyasi paylaşım mücadelesi, güç mücadelesidir bu.
Ama altında yatan başka, şimdi sizin söylediğiniz gibi şeyler de var hocam, yani başka sebepler de var. Ben buraya dayanıyorum
çok
diyor.
Evet, ben buraya dayanıyorum diyor ve kendisine soy şecere gösteriyor, delil buluyor tarihten, buna dair belgeler gösteriyor. İşte bu belgelerde yer alan isimlere baktığımız zaman, mesela bugün bayat kelimesini isim olarak biliriz. Günlük dilde kullandığımız kavramlar içerisinde de geçer ama çok bol yiyecekli, cömert insanlar demektir. Yani demek ki Türkmenler cömert insanlardır. Bu kol böyle bir vasıfla anılmış. Kayı sağlam anlamına geliyor. Bu kavramları nereden öğreniyoruz? Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuznamesinde bütün bu Oğuz boylarının nasıl bir ad aldığı hikaye edilir, anlatılır.
Evet hocam, bir nefeslenelim. Hocamızın önünde ilginç bir çizelge var. Onu da bizlerle paylaşacak. Onu da aktaracağız sizlere. Sevgili dinleyicilerimiz, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda hep birlikte Türk tarihinin izindeyiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamızla Türk tarihinin izindeyiz. İlginç bir yerdeyiz ama hocam, bugünkü kitabımızı kazanan dinleyicimiz Sayın Cumhur Kalaycıoğlu elektronik postayla ulaştı. Yalnız nereden bizi dinlediğini belirtmemiş değerli dinleyicimiz. Kendisine çok teşekkür ediyoruz ilgisi için. İyi okumalar diliyoruz. Bir kez daha anons edelim, bu hafta Armağan kitabımızı Karakoyunlular. Profesör Doktor Faruk Sümer'in kaleme aldığı Karakoyunlular adlı kitabı değerli dinleyicimiz Cumhur Kalaycıoğlu'na armağan ediyoruz. Faruk Sümer Hoca hakkında da zaten Güray Hocamız yeterli açıklamaları. Hocam, Neslihan şimdi belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nden, New York'tan aramış dinleyicimiz bizi.
Hayırlı olsun diliyoruz. Dinleyicimize selamlar iletiyoruz buradan.
Ve böylelikle hocam, şunu da yani biraz belirtmeden geçmek istemiyorum. Dünyanın dört bucağına sesimiz ulaşıyor. İtalya'dan arayan dinleyicilerimiz de sağ olsun. Romanya'dan arayan dinleyicilerimiz de ve hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden arayan dinleyicilerimiz de Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak sesimiz dünyanın dört bir tarafında bizi dinleyen bütün dinleyicilerimiz sağ olsunlar. Hocam şimdi ilginç bir yerdeyiz. Oğuz boylarının anlamları konusuna girdiniz. Önünüzde de ilginç bir kaynak var. Lütfen buradan devam etmenizi rica edeceğim.
Evet, önümüzde cetveller var. Divan-ı Lügat-ı Türk'te Kaşgarlı Mahmud'un cetveline göre Oğuz toplulukları 22 boydan oluşuyor. Oradaki kavramları listelediğimiz zaman böyle bir sonuç çıkıyor. Ondan sonra Moğollar zamanında Reşidüddin adıyla bildiğimiz bir tarihçi ve Moğol hanedanının resmi tarihçisi bu aynı zamanda. Onun yazmış olduğu bir Cami-ü-Tevarih, genel dünya tarihi anlamına geliyor. Öyle bir kitap var. Onun içerisinde de Oğuz boyları hakkında bilgiler var. Bu tabii ki aynı zamanda Oğuzname'nin ilk birincil versiyonu diyebiliriz.
Hocam burada parantez açıp Uygur versiyonunu da biliyoruz ama Oğuzname'nin çok versiyonu var galiba.
Oğuzname'nin evet farklı nüshaları var. Bu nüshalar üzerinde çalışmalar yapıldı. Türkiye'de de yayınlandı. Yeni yayınlamalar da yapılabilir. Bu nüshalar üzerinde karşılaştırmalar yapıldığında çok farklar da var arada. Mesela İbn-i Bibi'nin Selçuknamesi'nin bir diğer ismi Oğuzname'dir. İbn-i Bibi Alaaddin Keykubat döneminin, yani Türkiye Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat'ın resmi tarihçisidir aynı zamanda. Eseri büyük oranda Oğuzname ile örtüşmektedir. Yani Oğuzname adıyla anılabilecek derecede örtüşüyor. Yani Yazıcızade Ali'nin Osmanlılar zamanında yazmış olduğu, Sultan II. Murat zamanında yazılmış olan Oğuzname adlı eserle İbn-i Bibi'nin eserindeki bilgiler örtüşmektedir. Yine Cami-ü-Tevarih'teki bilgiler örtüşüyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'teki bilgilerle örtüşen yönleri var. Bu eserlerin nüshaları İran'da, Türkiye'de ve Viyana'da var. Bu nüshalar üzerinde çalışmalar, yani dört önemli nüsha var. Bunları karşılaştırmalı olarak yayınlanması yararlı ama karşılaştırmalı bir çalışmayla yayınlanmadı. Nüshalardan yayınlananlar oldu. Bu çalışmayı yapan hocalar olduğunu da biliyoruz. Yani yakın zamanda tamamlanırsa daha iyi olacağını düşünüyoruz. Yeni nüsha bulduğunu söyleyen bir hocamız da vardı geçenlerde. Yeni nüshalar da çıkabileceğini tahmin ediyoruz. Yani tabii ki yazma eserlerin dünyada nereden çıkacağı pek belli olmuyor. Çok özel koleksiyonlarda gizli kalmış olabiliyor. Özellikle Osmanlı coğrafyasının her yerinde çok büyük kütüphaneler, okullar olduğunu düşünecek olursak, bu okulların, medreselerin kütüphaneleri çok büyük yazma eserler kütüphaneleriydi. Ve bunlar içerisinde gerçekten Suriye'de, Mısır'da, Arabistan'da olabilir, İran tarafında, Azerbaycan'daki bu coğrafyaların hepsinde Osmanlı kütüphaneleri de vardır. Yazma eserleri gitmiştir ya da oralara hakim olduğu dönemde orada yazılmıştır, Osmanlı tarihçiler tarafından kopya edilmiştir. Yeni nüshalar çıkması gerekir diye tahmin ediyoruz.
Hocam hatta öncesinde Moğol yıkımı olmasaymış, şu Moğolların kitap düşmanlığı olmasaymış, kim bilir daha ne tür kaynaklara ulaşma imkanımız olacakmış.
Evet, büyük felaketler kültür felaketidir aynı zamanda. Sadece insan ölmesi değildir. Aynı zamanda büyük bir kültür yokluğuna, yok edilmesine, ki buna bazen soykırım deniliyor ama kültür yok etmesine de yine kültür soykırımı kavramını kullanmak uygun olur diye düşünüyoruz. Tabii ki burada özel hukuki anlamda bir adlandırmayla değil de tanımlama, insani olarak yapılan şeylerin yanı sıra kütüphanelerin yok edilmesi, Moğolların geldiği Bağdat başta olmak üzere bütün Selçuklu şehirlerinin hepsinde görülen bir şey. Yani İran'da, Orta Asya'da, Anadolu'da girdikleri şehirlerde genellikle ilk dönemlerindeki işgal faaliyetlerinde yağma yapmışlardır, kütüphaneleri yakmışlardır. Sadece Reşidüddin'in Bağdat kütüphanesinden, Bağdat'taki Nizamiye kütüphanelerinden kurtarabildiği birkaç eserden bahsedilebiliyor. Reşidüddin bunu anlatıyor kendisi zaten. Hükümdarın izniyle, Hülagü Han'ın izniyle diyor, kütüphaneye girdim yakılmadan önce. İçerisinden kısa bir sürede ne kadar önemli gördüğüm şey varsa kurtarmaya çalıştım diyor. Yani birkaç deve yüküdür belki, yani o zamanki tabirle söylüyorum. Deve yükü ya da at yükü şeklinde, evet, ifadeler hocam, o dönemde kullanılıyor. Bu da belki 100 kitaptır, yani 50 kitaptır, 100 kitaptır aşağı yukarı. Çok fazla bir eser olmasa gerek.
Evet. Hocam ben kestim sözünüzü. Buyurun devam edelim.
Reşidüddin'in Cami-ü Tevarih'indeki adlandırma ile Yazıcıoğlu Ali'nin Oğuznamesi'ndeki boy isimleri birbiriyle örtüşüyor, açıklamalar da örtüşüyor. Böyle baktığımızda kayı boyu örneğin çok sağlam olan, güçlü olan anlamına geliyor. Kaya gibi olan, Kaya Alp. Bazen bu I, A diye de yazılıyor. Kaya Alp ilk kurucusunun ismidir. Güçlü, sağlam, kaya gibi olan anlamında. Bayat boyu çok, beyi bol olan, soylu olan anlamına geldiği gibi cömert olan da demek. Alka evli, alkıra evli şeklinde de yazılabiliyor. Çok güçlü olan, cesur, savaşçı, başarılı olan, nereye, hangi işe girişirse başaran kişi demektir. Kara evli, kara otağlı, çadırı kara olan anlamına da geliyor. Alka kelimesini açıklarken Faruk Hoca şey de diyor, yani kırmızı çadırlı da olabilir falan diyor. Yani otağı kırmızı olan anlamında bir yorumdur, değerlendirilebilir. Tabii al anlamında, al kara evli şeklinde söylersek hem alı var hem karası var. Ve evinin çadırının çatısındaki kılın, yani dokumanın rengi. Çünkü keçi tüyüne bildiğiniz gibi özel bir dokumayla yağmur, kar gibi, dolu gibi şeyler geçmeyecek şekilde bir işlem yapıldığını Oğuzname anlatıyor zaten. Çadırların, otağların yapılış biçimleri anlatılmaktadır bazı eserlerde. Burada da o anlamı çıkarabiliriz. Yazır, çok ülkeye sahip olan, ovada yaşayan, döger, toplanmak için bir araya gelen anlamına geliyor. Ülke almak ve yönetmek, dodurga, dodurga boyu.
Pek çok yer ismi gibi, de, evet hocam.
Ankara'da da dodurga ismiyle mekanlar var. Yaparlı, çok fazla iş yapan, koşturan, hızlı iş yapan anlamına gelir. Avşar, av aşığı, çok avcı, savaşçı gibi anlamlara geliyor. Avşar boyu. Kızık ise güçlü ve düzene sokma taraflısı olan, yani düzenden, nizamdan tarafa, devlet taraflısı anlamına geliyor kızık boyu. Bey dili, bey sahip olan, beyli olan topluluk anlamına, yani mutlaka beye tabi olan, uluların sözleriyle hareket eden Oğuzlar anlamına geliyor. Karkın, çok kalabalık olan ve doyuran, yani o kalabalığı doyuran aş sahibi, beyin olduğu topluluk anlamına geliyor. Karkın aynı zamanda bir yemek ismidir. Anadolu'da en eski isimler, yer adlarında da karkın kavramını görüyoruz. İfade etmiştim, Anadolu'nun fethi sırasında en eski yerleşen Türkmen boylarından birisidir. Bayındır, sürekli olarak daima yiyecekle dolu olan yer ismidir bu. Bey sahibi anlamına da geliyor ama bay zengin anlamına da gelmektedir. Bay aynı zamanda Moğolca'da da kullanılan bir tabir ama buradaki bey, bek şeklinde de yorumlanabilmiştir Türkçe'de. Peçene, becene, becenek şeklinde de söyleniyor. Bu kavram bazı nüshalarda peçenek şeklinde de becenek şeklinde de geçtiği için işte peçenekler bunlardır diyor tarihçilerin.
İşte hocam burada şu soru akla geliyor. Şu ana kadar aktardıklarınızdan 1071'den hatta Dandan Akan'dan itibaren başlatalım. 1040'tan sonra Anadolu'ya doğudan gelişleri içeren Oğuz boyları. Fakat daha öncesinde, İslam öncesinde kuzeyden Anadolu'ya gelen işte Bulgarlar, Avarlar, Peçenekler, Uzlar, hatta belki daha da geriye götürüp Finogurlara dayandırabiliriz. Buralardan Anadolu işlerine girmiş Oğuz boyları konusunda çalışmalar var mı, araştırmalar var mı?
Karadeniz kuzeyinden gidenlerin kimler olduğuyla ilgili araştırmalar var. Ancak bu tabii ki doğudan gelen Oğuzlar hakkında yapılanlarla ilgili olanlara bakarak daha zayıf diyebiliriz. Bu konudaki araştırmalar içerisinde en son Osman Karatay Hoca Balkanlar tarihini ansiklopedik olarak hazırlıyor. Yayınladığı eserler var. En son iki cilt hazırlamışlardı. Daha sonra yenilediklerini biliyorum. Muhtemelen 5-6 ciltlik bir büyük eser çıkarmaktalar. O eser yayınlanmış ise, ki görmedim ben henüz, çok değerli bir katkı sağlamış olacaklar. Bir de arkeolojik çalışmalar yapılıyor az da olsa. Macaristan bölgesinde, Ukrayna'da ve Moldova bölgesinde yapılan çalışmalar var. Bizans kaynağı, Bizans tarihi çalışan tarihçilerimiz var. Onlar da bu konulara yer yer girdiler ve Oğuzların tarihi konusunda Balkanlardan gelenlerle ilgili araştırmalar yaptılar. Ben de kendi çalışma sahamla ilgili olarak yaptığım araştırmalar sırasında, yani Haçlı Seferleri çalışırken, Haçlı Seferleri zamanında bildiğimiz gibi Balkanlarda kuzeyden gelen Türk Türk toplulukları var. Peçenekler, Oğuzlar, Kuman, Kıpçaklar. Bunların üzerine araştırmalar yaptım. Konferanslarda, kongrelerde de bu konuda hem Osmanlı kayıtlarında Balkanlardaki Türkler ve yer adları üzerine hem de tahrir defterlerine göre şahıs ve yer adları üzerine çalışmalar yapılıyor. Yani Osmanlı tarihçileri de Selçuklu tarihçileri de yer yer bu konuyla ilgilendiler.
Peki hocam burada selamlayalım kendisini, Doktor Ahmet Cebeci hocamızı. Onunla sohbet etme imkanı buldunuz mu? Kendisi de bir Balkan Türkü olduğu için.
Evet, Doktor Ahmet Cebeci hoca Bulgaristan bölgesini, Romanya, Dobruca bölgesini ve Dobruca Oğuz Devleti'ni çok iyi bilen bir insan. Dobruca'da Oğuz Devleti kurulmuştur. Bunu en iyi bilen Ahmet Cebeci hocadır. Dobruç Bey bir Türk beyidir. Ve Deliorman bölgesine, Dobruca bölgesine ad veren Oğuzlardır. Dolayısıyla Balkanlarda bir Oğuz topluluğu var. Peçenekler de bunlardan ilkidir. Çok kalabalık bir topluluktur. Karadeniz'in kuzeyinden Tuna Havzası'na inmişlerdir. Oradan Edirne ve Güney Balkanlara inmişler. Bizans'ı baskılamışlar. Bizans ise onlara karşı bir başka Türk boyu olan Kuman Kıpçakları kullanarak ortadan kaldırmayı ve esir etmeyi başarmıştır. Dolayısıyla Anadolu'ya iskan edilenler Bizans'ın hükmüne tabi olduktan sonra zorla Hristiyan yapılmak durumunda kalanlar, zorla Hristiyan edilenler bu peçenek koludur. Daha sonra da İslamiyet'e girmişlerdir. Yani bu peçenek kolunun önemli bir kısmının da Selçuklular zamanında ve Osmanlılar zamanında İslamlaştığını, İslamiyet'i kabul ettiğini söyleyebiliriz.
Hocam süremiz gittikçe daralıyor ama bu bahsettiğiniz Oğuz boyları Anadolu'ya girdikten sonra izlerini takip edebiliyor muyuz? Örneğin az evvel siz bir kısmını açıkladınız. Diyelim ki Karaevli boyu işte Van tarafından girmiştir fakat daha sonra giderek yine diyorum ki kuzeye çıkmıştır ve bugün işte Trabzon'da yerleşik olan Oğuz boyu budur şeklinde bir izi takip edebilme imkanı oldu mu tarihçilerimizin?
Takip etme şöyle var. Özel olarak bir boyun tarihini veya Anadolu'da nüfus ve yerleşme tarihi çalışan hocalarımız bu konuyla ilgilendiler. Tez konusu olarak belli bir beyliği alanlar o bölgedeki yerleşim safhalarını izah etmek zorunda olduğu için bu şekilde bölge bölge çalışmalar çok aydınlatıcı oldu. Ve böyle bölgelere göre yapılmış olan tezleri birleştirirsek bir makro bakış yani Anadolu çapında bütün Balkanlarda, Orta Doğu'da, Anadolu'daki Türk nüfus dağılımı veya Türkmen ya da diğer toplulukların ne zaman nasıl yerleştirildikleri konusundaki verileri yer yer çok detaylı da biliyoruz. Yani her tarafı çok sağlam bildiğimizi veya araştırmaların bittiğini söylemek doğru olmaz. Çok bakir bir alan, çok yeni bir konuda sayılabilir bazı alanlar. Hiç çalışılmamış diyebileceğimiz konular da var bu konuda. Gerçekten de çok daha fazla araştırmacının burada çalışması gerekir ki çok konu var bu konunun aydınlatılması. Yani hangi boy ne zaman nereye nasıl dağıtıldı, ne gerekçeyle yerleştirildi. İskan politikalarının birer birer ele alınması gerekiyor. Mesela 2. Kılıç Arslan zamanındaki iskan politikası. Moğollar Anadolu'ya kadar geldikleri sırada yani Selçuklu Devleti'nin baskılandığı, yıkıldığı Kösedağ yenilgisinden sonra Anadolu beylerinin ortaya çıkması ve Anadolu'nun parçalanarak Moğollara bağlı beyliklerin ortaya çıkması ve bu sıradaki göç gerekçeleri yani göç ve iskan politikası. Bunların hepsi Anadolu'da boyların yer değiştirmesine, yeni toplulukların doğudan batıya göç etmesine, Moğollardan kaçan yeni Oğuz boylarının gelmesine sebep olduğu için katman katmandır. Yani Anadolu'da Oğuzların da gelişi, Oğuz boylarının da gelişi belli takvim ile ilerlemiştir. Bunu biz bazı olaylar dolayısıyla araştırmalarımız sırasında gördük ve söyleyebiliyoruz. Ancak kaçırdığımız konular, yerleşmeler de olabilir. İstisnai vakalar vardır. Mesela Anadolu'da Saruhanlı Beyliği İsyan edince Osmanlı Devleti alıyor bunu Arnavutluğa yerleştiriyor. Çünkü bölgede kalırsa bu bölgedeki diğer beylerle olan savaşları devam ettiği gibi Osmanlı'ya da daha önceki yaptığı şeyleri bir düzen bozucu olarak yapabilir ki Türkmen Bey'i savaşmak istemiyor Osmanlılar böyle bir Türkmen topluluğuyla. Çünkü birbiriyle uğraşmak istemiyor Anadolu beyleriyle. Kendileri de sonuçta bir Osmanoğlu beyliği olarak büyük bir devlet oldular ve Sarıhanoğullarını Bulgaristan'a ve Arnavutluğa yerleştiriyorlar.
Hocam bir Türk tarihinin izinde klasiğindeyiz. Yine Neslihan Değirmencioğlu'ndan süremizin bittiğine ilişkin uyarı her hafta olduğu gibi geldi. Haftaya Osmanlı'nın iskan politikasında da hocam, yani bu Mustafa Aktağ'ın itiraz ediyor Celali isyanları tabiri doğru değildir. Bunlar Türkmen isyanlarıdır şeklinde. Orada da Oğuz boylarının bir göç ettirilmesi, yeni yerlere iskanı söz konusu ve Oğuz boylarının isimlerine ilişkin, hareketlerine ilişkin, özelliklerine ilişkin söyleyecekleriniz ve daha da öncesine geçip Oğuz Kağan destanına ilişkin de değerlendirmeleriniz olacak. Haftaya buradan kaldığımız yerden devam edelim Güray Hocam.
Evet, olur, uygun olur.
Değerli dinleyicilerimiz, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Doçent Doktor Güray Kırpık hocamıza teşekkür ediyoruz. Bu hafta da Türk Tarihi'nin izindeyi bitiriyoruz ve önümüzdeki hafta birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Türk Tarihi'nin izinde.